Ayrım 14.
13. Karşısında, kapının hemen önünde iki genç adam duruyordu. 20 yaşlarında, güneş yanığı değil, doğuştan esmer, iri yapılı, sevecen, mavi gözlüydüler. İkisi de kir, pas, toz, toprak içindeydi. Ellerinde birer kazma kürek, boğucu sıcağa karşı kıçlarına kapkara birer şalvar çekmiş, koyu renk mintanlar giymiş, başlarına poşularını sarmış, ayaklarına yırtık plastik ayakkabılar geçirmişlerdi. Onların hemen arkasında duran üçüncü kişi gece bekçisiydi. Gündüz gözüyle bir iki kez ancak görmüştü onu. Geceleri arada bir rastlaştıkları oluyordu. Biraz aşağıda vadinin üst başındaki kulübesinin ışığı gece boyunca yanardı. Gece bekçisi önde duran iki delikanlıya çok benziyordu. Sadece o biraz daha yaşlıydı. Herhalde 40'ının üstünde olmalıydı. Esmer, ötekilerden biraz daha iri, kara kaşlı, kara gözlü, hayli sert bakışlı bir adamdı. O da ötekiler gibi sıkıca giyinmiş, yalnız ayağına şalvar yerine pantolon, başına poşu yerine siperliği arkaya çevrilmiş, rengi solmuş bir kasket geçirmişti. Elinde bir tırmık tutuyordu. Kendisini o halde görünce ne diyeceklerini düşündü bir an. Saçı başı dağınık olmalıydı. Gözleri çapak içindeydi. Şaşkındı her şeyden önce. Ne olduğunu anlamamıştı ama onları görür görmez birden rahatlamıştı. Ciğerlerine temiz bir havanın dolduğunu hissetmişti. Ötekilerin pek mutlu oldukları söylenemezdi. Anladığı kadar onlar kendisinin ne halde olduğunun farkında değildiler. Oysa o özellikle de delikanlının tedirginliğini çok iyi görebiliyordu. Buyurun dedi sesinin titrememesi için kendisini zorlayarak. Hayrola, bir şey mi istediniz? Gece bekçisi yüzüne baktı. Adam istemişsin de dedi. Duvar için. Bizi kahya yolladı. Önce durakladı. Sonra anımsadı. Unutmuştu. Gerçekten de bahçenin deprem sırasında çöken arka duvarını yeniden ördürtmek için kahyadan adam bulmasını rica etmişti. Yaz mevsimi boyunca yapılanma sürdüğü için burada en zor şey inşaat işçisi bulmaktı. Gece bekçisi, bu olanlar bizim köyden, dedi. Bunlar okumuşlardır ama duvar işinden de anlarlar. Ben de yardım edeceğim. Eskiden duvarcı ustasıydım. Şimdi artık kocadım da... Hoş geldiniz, dedi. Buyurun. Delikanlılar deniz kenarındaki şantiyeden oraya kadar yayan gelmişlerdi bu sıcakta. Mintanları terden sırılsıklam kesilmişti. Evin arka tarafındaki sundurmaya götürdü onları. Plastik bahçe sandalyelerini göstererek, geçin hele, şöyle bir oturun, soluklanın, dedi. Yorulmuşsunuzdur. Minderlerini kaldırarak iliştiler sandalyelere. Sağ ol, dediler. Yorulmuş olmalısınız, diye üsteledi. Hele bu sıcakta. Önce bir şeyler için kendinize gelin. Kahve ya da kola, gazoz gibi soğuk bir şey. Bu sabah çay demlemedim, kusura bakmayın. Bir soğuk suyunuzu içeriz. Mutfağa gitti, dolaptan bir şişe çıkardı. 3 bardak alarak yanlarına döndü. Gece bekçisi, duvarı yeniden örmek için malzeme gerek, dedi. Taş, kum, çimento, kalıplı kereste falan. Biz bugün temizler, hazırlarız. Kahya yarın traktörle getirir, yıkar malzemeyi. Sularını içtikten sonra kalkıyorlardı ki eliyle işaret ederek durdurdu onları. Aklına çadır büfedeki küçük kızın sözleri gelmişti. Gece bekçisine dönerek, ''Seni tanıyorum ama delikanlıları daha önce görmedim.'' dedi. ''Sahi siz nerelisiniz?'' Gece bekçisi, ''Senin rahmetli dayın beni iyi bilirdi.'' dedi. ''Biz Erzurumluyuz. Bu olanlar aşağıda yönetimin yanındaki inşaat şirketinde geçici işçi olarak çalışıyorlar. Ben şunun eniştesi olurum. Bunların ikisi de bu yıl liseyi bitirdiler ya, oralarda iş yok. Çalışır biraz para kazanırız umuduyla kalkıp buralara kadar gelmişler. Şirketin şantiyesinde yatıp kalkıyorlar. Bunlar kardeş değil mi? Birbirlerine çok benziyorlar. Yok, arkadaş bunlar. Akraba bile değiller. Gece bekçisinin kayınbiraderi olan arkadaşını göstererek, ''Biz Türk'üz ama bu Kürt'tür.'' dedi. ''Bu benim en iyi arkadaşım. Bunun yüzünden Erzurum'da okurken çok sıkıntı çektim. O Kürt diye, Kürtlerle arkadaşlık ediyorum diye lisedeki ülkücü arkadaşlar benimle konuşmazlar. Onun arkadaşları da bir Türk'le niye arkadaşlık ediyorsun diye ona kızarlardı. Buraya geldik. Burada da herkes beni Kürt sanıyor. Türk olduğumu bilenler de Kürtlerle düşüp kalkıyorum diye bana kem gözle bakıyorlar. Burada da horlanıyorum. Oysa bu Kürtler iyi insanlardır. Bizim köyde kimse kimseye kötü gözle bakmaz. Hatta birbirlerine kız alıp verirler. Gece bekçisi konuşulanlarla ilgilenmiyormuş gibi başını yıkık duvardan tarafa çevirmişti. Yapacakları işin boyutlarını hesaplamaya çalışıyor ya da öyle görünüyordu. Kürt olan bıyık altından gülerek sessiz sedasız dinliyordu arkadaşını. En az o konuşuyordu. Ancak sorulursa yanıt veriyordu. Malazgirt'te ağabeyisinin kahvesi varmış. Yazları onun yanında çalışırmış. Günde 1000-2000 bardağı bana mısın demezlermiş. Her şey bana aitti. Ben dağıtırım, ben toplarım, ben yıkarım. Bir tek yemem içmem ağabeyimden. Cebime 3 kuruş harçlık koymazdı. Ben de kalktım buraya geldim. Bu arkadaşın menemen de çok ismi var. Gelin bizde kalın diyorlar ama çoğunun ancak 2 göz odaları var. Biz 2 arkadaş şantiyede kalalım dedik. Böylesi daha iyi. İkimizin de başı dinç. Askere gidene kadar artık memlekete dönmem. Biraz para yapayım buralarda. Arkadaşının ağabeyisi özel timdeymiş. İyi maaş alıyorlar. Ayrıca kelle başına da epey bir para veriyorlar. Ben de üniversite sınavını kazanamazsam özel time yazılacağım. O öyle kolay değil abi. Senin vardır belki bir tanıdığın. Bir söylesen. Aslında arkadaşım da buralarda polis olmak istiyor ama onu almazlar. Özel timde senin işin ne? Bunca Kürt arkadaşın varmış madem. Onlarla nasıl savaşacaksın? Ekmek parası abi. Tabii bunun gibi iyisi hası da var. Kötüsü de ama ayırt edemezsin ki. Bu da bir gün PKK'ya yazılıp dağa çıkacak olsa beni vurabilir. Ağabeyim hiç düşünmeye vaktin olmaz diyor. Bir bakarmışsın yanı başında arkadaşın vurulmuş. O zaman gözü bir şey görmezmiş insanın. Bana bir arka çıksan. Kürt çocuk konuşulanlar kendisini ilgilendirmiyormuş gibi havalara bakıyordu. Kusura bakmayın dedi. Size yardım edebilecek hiç tanıdığım yok. Bir de yöneticiyle konuşun. Onları bırakıp eve döndü. Kendisine herhangi bir gereksinmeleri bulunmadığına göre burada oturup beklemenin anlamı yoktu. En iyisi gidip biraz güneşleneyim, denize gireyim, başka türlü kendime gelemem dedi. Dönüşte bakkala uğrar, yiyecek bir şeyler de alırdı. Mayosunu giymek üzere yukarıya yatak odasına çıkmak üzereyken gözü alt katın pencerelerine takıldı. 3 adamın çalışmaya başladıkları çıkıntıdan salonun içi görülüyordu. Kitaplık tam karşıdaydı. Herhangi bir nedenle yaklaşıp içeri baksalar mutlaka fark ederlerdi billur topu. Onlar bakmasalar bile ötekine güveni yoktu. Bakmışsın aklına eser, uyku saatiymiş, dinlenme saatiymiş demez ışıklarını saçmaya başlardı. Bunu salt onu çileden çıkarmak için bile yapardı. Şeytandı o. Sonra nasıl açıklardı bu adamlara? Denize gitmekten vazgeçti. Karınlarını doyuracak bir şeyler bulunurdu nasıl olsa dolaplarda. Odasına çıktı, eline bir kitap alıp yatağına uzandı. Hemen de kendinden geçti. İşçiler bütün gün güneş alnında tam anlamıyla kanter içinde çalıştılar. Öğleyin yemeklerini öndeki taraçada birlikte yediler. Gece bekçisi hiç sesini çıkarmıyordu. Yeğeni durup durup İzmir'deki hemşerisi komiserin onu özel tim okuluna aldırıp aldıramayacağını soruyordu. Kürt olanı hep düşünceliydi. Çok az konuşuyordu. Buzdolabındaki bütün soğuk suları bitirdiler. Susuzluğu kesmiyor, daha da arttırıyor diye kolalı içeceklerden hoşlanmıyorlardı. Akşamları yapı şirketinin şantiyesinde 10-15 kişilik bir koğuşta balık istifi yattıklarını anlattılar. Her taraf sinek kaynıyordu. Su kıttı. Çok kez ellerini yüzlerini bile yıkamadan öylece külçe gibi atıyorlardı kendilerini ranzalara. Deniz burunlarının dibindeydi ama denize girmek ne mümkün. Mayoları da yoktu zaten. Avuç içi kadar bez parçasına dünyanın parasını istiyorlardı. Küçük kızın sözüne ettiği Nevnihan'a sarkıntılık etmek isteyen duvarcı ustası geldi aklına. Buradaki kızlarla aranız nasıl? Çok hoş, çok güzel kızlar var ortalıkta diyecek oldu. Kötü kötü baktılar oğlanlar yüzüne. Dalga mı geçiyorsun abi? Dedi Erzurumlu. Kız bizim neyimize? Biz boğaz derdindeyiz. Yevmiyeleri 500 bin liraydı. Aşağı yukarı 10 dolar. Bu parayla genel eve bile gidemezlerdi. Oysa aşağıda plajdaki gençler kızlarla al külah ver külah öpüşüp koklaşıyor, sevişiyor, sallaya sallaya iyice köpürttükleri bira şişelerini birbirlerinin üzerine fışkırtarak kasıklarını tuta tuta gülüyor, eğleniyorlardı. Kürtoğlu ile dadaş arkadaşı onlarla birlikte denize giremiyorlardı. Çünkü bir kere mayoları yoktu. Üstelik plajın koruma görevlisi sokmuyordu onları deniz kıyısına. Zaten bütün gün işteydiler. Onları sabah alacakaranlıkta deniz kestanelerinin pek bol olduğu çadır büfenin az ilerisindeki kayalık kıyıdan paçalı donlarıyla denize girerlerken düşledi. Duraksadı. O saatler Nemliha'nın mayosunun üstünü çıkararak güneşlendiği saatlerdi. Bu delikanlılar bir kadınla kim bilir ne zamandan beri birlikte olmamışlardı. Belki kadın nedir bilmiyorlardı bile. Küçük kız Nemliha'nın kendisine sarkıntılık eden herifi bir yumrukta yere serdiğinden söz etmişti. Ama bu ikisi de bayağı güçlü kuvvetli delikanlılardı. Gözleri dönecek olsa o kadının üzerine çullandılar mı gıkını çıkarmasına bile fırsat bırakmazlardı. Onu şimdiden sahipleniyor muydu yoksa? Kızmayın dedi. Buradaki kızlara kötü gözle bakmadığınızı biliyorum. Demek istediğim yani hani öyle kızlar da var ki. Aslında ben başka birinden söz ediyorum. Merak ettiğim bir şey var da. Mertçe söyleyin bana. Erkek erkeğe. Yanıtlamazsanız da darılmam. Şu kazılarda çalışan biri var. Genç bir kadın. Bir yabancı. Sarışın. Çok güzel. Sabahları erkenden denize giriyor. Üstsüz. Bildiniz mi? Erzurumlu'nun rengi sarardı. Geçen gün. Aşağıda. Ona yaklaşmak isteyen sen miydin? Erzurumlu başını önüne eğdi. Kısık bir sesle cahillik ettim dedi. Zatınızın yakını olduğunu bilmiyordum. Gülümsedi. Üzme canını dedi. Yakınım falan değil. Sadece bana anlattıkları zaman çok şaşırdım. Yani sen delikanlı bir insansın. O kadına elinin tersiyle şöyle bir vursan yere yıkardın. Nasıl oldu da o seni... Kıpkırmızı kesildi Erzurumlu. Hiçbir şey anlamadım dedi. Daha omzuna şöylece dokunmuştum ki sanki elektrik çarptı. Başıma yıldırım düştü. Soluğum kesildi. Aptala döndüm. Kendi kendime bu karı değil şeytanın kendisi dedim. Nemliha'nla tokalaştığı zaman duyduklarını anımsadı. Bir gariplik vardı ama ne olduğunu anlaması olanaksızdı. Bir daha ona yaklaşmaya kalkma dedi sadece. Kürt olan bıyık altından gülüp duruyordu. Erzurumlu kızdı. Ne gülüyorsun dedi. Karı sana bir güzel karate numarası çekmiş. Gece bekçisi, ben söylemiştim o karıya yaklaşmayın diye dedi. O karı gerçekten de şeytandır beyefendi. Dayınız ölmeden önce birkaç ay kadar burada kaldı. Şaşırarak baktı adamın yüzüne. Ne diyorsun dedi. Şimdi yeğeninin sarkıntılık ettiği kadın, dayının yanında kalan kadın mı? Ama benim bildiğim kadar dayımın yanında kalan Hollandalıymış. Bunun adı Nemlihan, Türk yani. Sonra o esmermiş, bu sarışın. Bekçi hiç şaşırmış görünmedi. Olabilir dedi. Bence ikisi de aynı. Karı gavur ama senin benim gibi Türkçe bilir. Türk'ten ayırt edemezsin. Senin dayının başını o karı yedi. Ölümüne de o neden oldu bana sorarsan. Nasıl yani? Nasıl olacak? Adamı şaşkına çevirdi. Bütün gün eve kapanırlardı. Bana sorarsan afyon mafyon da içerlerdi. Karı sabah erkenden kalkar, sarhoş gibi sallana sallana bahçede dolaşır, sonra güneşleneceğim diye nah işte şuraya, çimenlerin üzerine anadan doğma uzanırdı. Gavur değil mi? Kimseye aldırmazdı. Dayın da çevresinde yavrucuğum, yavrucuğum diye fır dolanırdı. Yani diyorsun ki, diye kekeledi. Yani dayımla o kadın, ama dayım 65'inde, yaşlı başlı bir adamdı birader. Güldü gece bekçisi. Ne olmuş 65 yaşındaysa? Erkek erkektir. Yanında öylesi dolanıp durdu mu tabutunda bile olsa kalkar dirilir insan. Ama bana söylediklerine göre kaza sonucu ölmüş dayım. Öyle dediler. Gece çukura düşmüş de domuzlar paralamış güya. Ben hiç inanmadım. Senin dayın çok tuhaf bir adamdı. Alim adamdı yani. Alimler öyle olur. Pek önemli bir kitap yazıyormuş. Bu karıyla o kızıl saçlı adam bana sorarsan casus, bildin mi? Asıl şeytanın başı o kızıl saçlı herif. Dayının kitabını çalmak için ikisi birlik oldular, öldürdüler adamcağızı. Küçük kızdan sonra kızıl saçlı adamdan söz eden başka biriyle daha karşılaşıyordu. Hem de bir casus, bir katilmiş gibi. Aslında bunun kendisine hiçbir rahatsızlık vermediğini fark ederek gülümsedi. Kitap çalmak için adam mı öldürülür, dedi alaylı bir tavırla. Ne diyorsun sen? Peki bu söylediklerini savcıya da anlattın mı? Anlattım tabii. Ben o gece buradan geçiyordum. Dayımla o adam taraçada bağırıp çağırıyorlardı. Frenkçe konuştuklarından ne dediklerini anlamadım. Ama kavga ettikleri belliydi. Peki ya o kitap? Sen nereden biliyorsun? Dedim ya, alim adamdı dayın. Tuhaf adamdı. Bazı geceler dışarılarda dolaştığımı görünce çağırır, ikramda bulunur, konuşurdu benimle. Buraları çok eskiden nasılmış merak ederdi. Gençliğinde o da buralarda kazı yapmış. Bu karı da kazılarda çalışıyor ya. O da köylüler buraları hakkında neler anlatıyor diye sorardı. Dayın da antika şeylere, eski taşlara meraklıydı hani. Öyle bir şey buldum mu alıp getirirdim ona. Çadır büfedeki kızın söyledikleri geldi aklına. Peki savcılık senin anlattıkların üzerine o kadınla adamı sorguya çekmedi mi? Çekti. O gece burada olduğunu inkar etmiş adam. Karı da benimleydi diye tanıklık yapmış. Sonra da çekip gitti zaten memleketine. Kadın burada diyorsun ya. Polis kaza deyip dosyayı kapattı ya. O da döndü işte. Başka muzurluklar vardır kafalarında. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bunlar casus. Ne diyeceğini kestiremedi. Bekçinin söyledikleri doğruysa iki ayrı kadın yok demekti. Genç kadın kendisi hakkındaki bilgileri doğrudan doğruya dayısından öğrenmiş olabilirdi. 4. kaset, 1. yüzün sonu.